Merhabalar, ben Türkiye'nin dinlenmesini %177 arttıran podcast'i, o podcast'in moderatörü Umur Çağıntaş ve yeni bölümümüzde Seda Artar'la birlikte tekrardan huzurlarınızdayız. Sayın Artar, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim. Nasılsınız?
İyiyiz, hamdolsun. Yine kayıt öncesi yarım saat konuşmamışız gibi. Böyle bir tatlış açılışımızı yapalım. Şeylerimizi gördünüz mü? İstatistiklerimizi, Spotify durumumuzu.
Şahane ya. Evet. Evet, çok şahane.
Şu an önümde sene sonu Spotify durumunda en çok dinlenen 10 podcastinden biri, o podcast olan 818 dinleyicinin isim listesi var. Ben şu an teker teker hepsine teşekkür edelim diyorum. Ne diyorsun Seda?
Olur tabii, neden olmasın.
Merak etmeyin arkadaşlar, böyle bir bilgiyi bizle paylaşmıyorlar. O yüzden hate listen yapıyorsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. Sadece rakamlar var elimizde. Son bir senede dinleyicimiz %143, dinlenmemiz %177, takipçimiz %117 artmış. Müthiş. Çarpı 2 ya.
Gerçekten.
Ay Seda. İşte çalışkanlık. Bir de ne diyorlar biliyor musun? Listelerinde birinci biz çıkmayınca yeteri kadar bölüm çekmiyorsunuz, o yüzden diyorlar.
Ondanmış. Evet, gerçekten. Bu şeydir. Vote of confidence. Güven oyudur.
Şey yapalım mı? Ben hatta yazdım bunu ama işleri bırakıp her gün bir bölüm çekmek.
Neden olmasındı?
Günümüzü anlatırız. Sonra Twitter feedini açarız. Ferhangi şeyler gibi düşün. O gün ne varsa
öyle,
Twitter'da.
Öyle goy goy diyorsun. Şey, Aposto her sabah yayınlıyor ya, onun gibi. Her sabah günlük goy goy yayınlayabiliriz. Neden olmasın? İstiyorsanız yaparız arkadaşlar. Hayattan ne istediğinize dikkat edin.
Ay ne olacak ya, istediğiniz şey. Ama hafta sonları çalışmam, onu söyleyeyim.
Hafta sonu ben de çalışmam. Kırmızı çizgilerim var. Hafta sonu aileme ayırıyorum.
Canım yavruma diyorsun.
Canım yavrum, melek yavrum. Her şeyden önce bir anneyim Umur.
Kıyamam. Neyse, biz meselemize geçelim. Çok da şey yapmayalım. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir haftacık, hemen de alıştınız maşallah, bir haftacık bölüm çekmeyince yeni bölüm yok mu diye yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Gözlerinizden öpüyor, selamlarımızı yolluyoruz.
Bir mukabele katılıyorum Umur Bey kardeşime.
Hala abone olmayan varsa da bu arada Spotify ve Apple Müzik üzerinden bize abone olmayı unutmasın. Önümüzdeki senenin Spotify dürümünde ben artışımızı %200 falan istiyorum. Çünkü bence bunu hak ediyoruz.
Çok hak ediyoruz. Çok da çalışıyoruz. Bakın ben film izledim.
3 tane hem de 3 tane izleyip gelmiş. Ağlayacağım. Okey. Ödül sezonuyla başlayayım. Sonra Seda'nın izlediği filmleri de konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde pazartesi günü GOTEM ödülleri sahipleriyle buluştu ve ödül sezonu resmi olarak açıldı. GOTEM'le ilgili ufacık iki tane bilgi vereceğim. Sonra Seda'ya neler düşündüğünü soracağım kazananlarla ilgili. Birinci bilgi şu. Bu New York based bir ödül. Fakat büyük bir akademi ya da bir grup insan vermiyor. Her sene değişen 5 kişilik jüriler var. Ve bu jüriler tek bir kategoride oy kullanıyorlar. Adayları da onlar belirliyor. Kazananları da onlar belirliyor. O yüzden çıkan sonuçlara çok anlam yüklememek lazım. Bir. İkincisi de bu yıl itibariyle bütçe sınırlaması kuralını kaldırdılar. Eğer bir film başvuruyorsa, mesela Barbie'den Ryan Gosling aday oldu. Bütçesi de gayet büyük filmin. GOTEM isterse aday edebiliyor artık. Yani ne kadar bağımsız tartışılır bir noktaya geldi. Evet Sayın Artar, buyurun. Hı hı. Neler düşünüyorsunuz kazananlarla ilgili?
Ya ben GOTEM'ı şu yüzden seviyorum. Genelde önden geliyorlar. O ve NBR. Ve böyle bir hani sezon başladı hissiyatı yaratıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Burada da acaba dediğimiz birkaç ismin hani fark edilmiş olması güzel. Ben henüz izlemedim ama hani May December, Charles Melton ödülü. Bence heyecan verici. Böyle genç ve az bilinen isimlerin öne çıkması benim hep çok hoşuma gidiyor. Past Lives'ın en iyi film ödülünü almış olması, Past Lives'ın görünürlüğünü arttırması açısından önemli. Hani tamam, kesin Oscar adaylığı geliyor demek için erken belki daha. Ama çok Amerikan bir hikaye anlatıyor bir yandan da. Az önce dedim ya, vote of confidence. Yani biz güven oyumuzu veriyoruz demiş olması GOTEM'ın önemli bence. Onun dışında bir de Lily Gladstone'a ödül vermek için ölüyorlarmış meğerse. bu nispeten az bilinen bağımsız filmiyle ödül verdiler. Çünkü Killers of the Flower Moon aday değildi. Kendini aday göstermemiş film. Dolayısıyla onu bu seçkide göremiyoruz. Ama Lily Gladstone varsa gerisi teferruattır demişler. Kraliçenin ödülünü vermişler. Umarız ki kendisinin şeyine, gücüne güç katar. Ödül sezonunda daha çok görmemiz için bir sebep teşkil eder diyorum. Sen de belki Anatomy of a Fall'dan bahsetmek istersin.
Evet, bir Anatomy of a Fall, yani iki tane ödül aldı. Ben açıkçası The Zone of Interest, Anatomy of a Fall'un ekmeğini çok yiyecek diye düşünüyordum. Ama hani yine gatıma anlam yüklemeden burada bu kadar ilgi görmesi dikkat çekici. Bir de uluslararası film kategorisi tam bir ölüm grubuydu. İşte Poor Things, All of Us Strangers. Bunların arasından sayılıp ödülü almış olması dikkat çekici. Bir de en iyi belgesel dalında şu Four Daughters var. Onu da çok merak ediyorum. İlk filmiyle, bir önceki filmiyle daha doğrusu, Oscar'a da aday olmuş bir yönetmen. Çok da sevmemiştim ben o filmini. Bu belli ki bu sene belgesel ödüllerinin büyük bir kısmını toplayacak. Ve Oscar'da da Flea tarzı hem belgesel hem uluslararası filme aday olma ihtimali bulunduran bir yapı. Gözünüzü üzerinden ayırmayın ve ilk fırsatta yakalamaya çalışın derim. Aslında film ekiminde gösterildi ama işte kıymet vermemiştik hiçbirimiz. Meğersem izlememiz gerekiyormuşmuş.
Benim kafam kaldırmaz diye düşündüm açıkçası. Çünkü biraz acıklı bir hikaye. Bir de şey, geçen yıl Nobel'i de Annie Arnaud aldı. Bu biraz böyle batıda yükselen bir şey trendi var. Öz anlatı mı denir? Yani autofiction diyorlar. Aha. Hani kendi hayatını kurgusallaştırarak anlattım. Aslında Flea de bu da biraz onun sinemadaki yansıması gibi. Hani o trendin de, film iyidir kötüdür bilmiyorum, izlemedim ama o trendin de ekmeğini yiyecek gibi gözüküyor Four Daughters.
Evet.
Benim de sevdiğim bir janr bu arada. Yani Annie Arnaud'u çok seviyorum zaten. Ondan ilham alan Edouard Louis var. Yine Fransız. O da çok başarılı bence.
Oyununa gittin mi? Buradaki uyarlamasına.
Yok, gitmedim. Gitmedim.
Bana bir iki kişi önerdi, izlemek istiyorum ya.
Evet, ben de yani tiyatroya çok gitmiyorum ama gitsem izlemek isteyeceğim bir iş. Kitabı çok seviyorum, birkaç kere okudum. Babamı Kim Öldürdü?
Aha.
Ya da işte Fransızcadan tam çevirisi aslında şey oluyor, Babamı Öldürenler oluyor. Those Who Killed My Father gibi. Çok böyle yani demir leblebi gerçekten. Küçücük bir metin ama tokat gibi çarpıyor. Oradan buraya geleceğim. Hani o anlatılarla birlikte düşünmek lazım belki Four Daughters'ın bu görünürlüğünü. İzleyince tekrar konuşuruz zaten.
İzleriz de herhalde. Mubi'de gibi hatırlıyorum. Yanlış da
ben,
söylemiş
benim de aklımda olmayayım. Öyle kalmış. Sanki bir Mubi filmiydi. Yoksa Leyla ile mi karıştırıyoruz? Leyla ve Kardeşleri miydi o film?
Emin değilim. Şey de bu harfta geliyor ya. İnşallah A Boy da geliyor ya. Çok böyle benzer işler gibi duruyor. Onu da hiç sevmedim bu arada. Fakat yine de Mubi'ye teşekkür ederim bana ön gösterim yolladığınız için. Canım Mubi. Teşekkürler. Hazır tiyatro demişken şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Melisa Sözer'in oyunu Zorlu PSM'de gösteriliyor. O oyunun herhangi bir basın akreditasyon kısmında Zorlu'da çalışan birisi varsa ben bilet istiyorum. Çünkü ben bilet bulamıyorum. Güzel yer. Ben bilet istiyorum. Ben Melisa Sözer'in canlı izlemek istiyorum. Kim dinliyorsa şu an o kişi, sevgili canım insan, her neredeysen lütfen beni bul. Ben Melisa Sözer'in canlı izlemek istiyorum. Neyse, evet.
Melisa Sözen'i canlı izlemeyi en çok hak eden insanlardan biridir Umur.
Evet, çünkü burada. Lisede fotoğrafını cüzdanımda taşıdım. Pardon da Harun Bey bile taşımıyordur Melisa Hanım'ın vesikalığını cüzdanında. Yani, Melisa Sözen aşkım sorgulanamaz. Beni bir şüpheye düşürmüş tek kadındır bu arada. Ulan falan dediğim. Canım Melisa Sözen. Saçlarını da kestirmiş. Çok tatlı olmuş. Her
çok
haliyle
tatlı
güzel ya.
Her haliyle güzel.
Yeter hanımefendi, bu kadar güzel ve tatlı olamazsınız.
Ve yetenek.
Evet. Evet. Neyse. Aklımdan bir sürü kış uykusu alıntısı geldi ama yapmayacağım. Çünkü yeter bu sezon. Fazlasıyla Nur Bilge Ceylan konuştuk bence.
Konuştuk.
Madem o zaman Anatomy of a Fall'dan bahsettik. Seda da izlemişken. Allah! Bu ay başında, Kasım ayının başında Türkiye'de de vizyona giren Altın Palmiye ödüllü Bir Düşüşün Anatomisi Türkçe adıyla. Justin Trier filmi. Evet, Sayın Artar, pis sizin. Notunuzu da gördüm. Benim. Not da vermişsiniz Letterboxd'da. Ben
not da verdim. Ya bu da Enzelciğim için. Not da Enzelciğim için. Çok ısrar ediyor. Ben o
aşk kızın adını anma.
Bir gün girip o notların hepsini sileceğim. Çünkü çok pişman oluyorum genelde verdikten hemen sonra. Ama evet, bir not olsun orada istedim. Justin Trier'in Anatomy of a Fall filmi bir kazayla başlıyor. Ve hani kaza mı? Yoksa bu bir intihar mı? Yoksa bu bir cinayet mi? Bunun işlendiği bir mahkeme draması olarak ilerliyor. Ama aslında hani bir düşüşün değil, bir ilişkinin anatomisini izliyoruz diyebilirim. Yani işte bir kadın, bir erkek, evli bir çiftimiz var. Bir de çocukları var. Görünürde Fransız Alplerinde mutlu mesut yaşıyorlar. Ama sonra yavaş yavaş o kadar da mutlu olmadıklarına dair bir takım şeyler görmeye başlıyoruz. Ben filmin İlk iki saatinden çok keyif aldım. Hani kurduğu atmosfer, gerçeği böyle bize ufak ufak açmaya başlaması, mevzuyu, aynı şeyleri birkaç farklı açıdan görmemizi, izlememizi sağlaması falan. Zaten hani polisiye sevip de bundan keyif almayacak çok az insan vardır. Bir de olayların geçtiği mekan ve hani zamanın işte kar ve yüksekte olmasından da mütevellit böyle bir şey olması, yani çok temiz ve aslında tiyatro oyunu gibi çok az bileşeni olan bir şey izliyoruz. O hani o sinemanın o temizliğinden çok keyif aldım. Hatta acaba bu bir iyi bir tiyatro oyunu olur muydu falan diye bile düşündüm. Ama nedense bu sene izlediğim bir sürü filmde olduğu gibi yine sonuyla alakalı dertlerim var. Biraz böyle ya, hem film çok uzunmuş gibi geldi bana, hem de sonu çok aceleye gelmişmiş gibi hissettirdi. Ve hani mahkeme sahnesindeki bir sürü şeyi bilmiyorum. Fransa'da hiç mahkemede bulunmadım. Ama biraz fazla teatral buldum açıkçası. Evet,
öyleydi.
Gerçekçi bulmadım. Yani işte ne savcı savcı gibiydi, ne avukat avukat gibiydi. Bilmiyorum, belki gerçekten öyledir. Yani çok şükür ki hiç mahkemeye yolum düşmedi. O yüzden biraz seyir zevkim etkilendi açıkçası. Ama hani olumlu tarafından bakarsak herkes çok iyi oynuyor. Atmosferi çok güçlü. Yani zaten Cannes'da altın palmiye almış. Yani sinemayla ilgilenen, azıcık ilgilenen herkesin görmesi gereken, idrak etmesi gereken bir film bence. Hı-hı. Aşırı aşırı da keyif almadım hani. Sinemanın yönünü değiştirecek bir film değil bence.
Yok,
hani.
Değil. Ama güçlü bir, yani yönetmenin varlığını bu böylesine sıradan bir mahkeme dramasında hissettirebilmesi çok hoş bence. Ben bir yönetmen, hı-hı, filmi olduğunu düşünüyorum. Senaryo filmi olduğu, hı-hı, kadar da. Ondan sonra filmin bütün kadrosu müthiş oynuyor ama köpeğe özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu müthiş bir oyuncu kendisi. Evet, yani senin dediğin gibi, yani çok cheesy bir şekilde bir ilişkinin anatomisi denilebilir. Bir de ilişkiyi bir şeyler yaşanırken değil de her şey bittikten sonra farklı gözlerden anlatarak ortaya koyuyor. Ve şey tarafı da var. Yani çünkü filmin senaryosunu Trier gerçek hayattaki partneriyle, çocuklarının babasıyla yazmış. Ve filmde de intihalle ilgili, fikir hırsızlığı ile ilgili çok bir hikaye var. Yani bir dallarından bir de aslında o karı koca arasındaki çatışma sebeplerinden, önemli sebeplerinden biri de bu hatta. Ve gerçek hayattaki üstelik kreatif partnerlerin böyle bir senaryo yazması bana ilginç ve meta bir yerden tatlı geldi, hı-hı, yani. Hı-hı. Öyle düşündüğünde.
Ki zaten filmin de zirvesi orası. Yani
evet.
Bütün o birbirlerinin arasındaki gerilimin gelip dayandığı yeri orada görüyoruz. Yani film orada bir zirve, evet, yapıyor. Literally ve figuratively. Bir zirve yapıyor aslında o yüzleşmenin yaşandığı anda. Oraya kadar çok keyif aldım ben de. Ama ondan sonrası bilemedim.
Ben oğlanın da dahil olduğu kısmı açıkçası bir showcase olarak çok beğendim. Finalini bir şey söyleyeyim mi? Finalini yani çok da olmadı aslında izleyeli ama nette hatırlamıyorum şu an.
Evet, çünkü yeterince vurucu değil bence.
Evet, yani bir şey aklımda çok yer etmemiş. Fakat senin de dediğin gibi, yani evet, iyi bir ana akım örneği. Altın Palmiye dağılmış, mutlaka izlenmesi gerekiyor. Yani sinemayı kökünden mi değiştiriyor? Hayır. İyi mi yapılmış? Hmm. Evet. Sandra Hüller'in alacağı adaylıklar, anasının ak sütü gibi, helal kendisine. Tebrik ediyorum. Müthiş bir performans. Bence filmi sırtında taşıyor bile denilebilir çoğu, tabii, sahnede. Bir de böyle yani hanımefendi, kaç dil konuşacaksınız? Hanımefendi.
Ayıptır, günahtır gerçekten. Geri kalan sıradan ölümlüler ne yapsın? Kaç dilde rol yapacaksınız hanımefendi?
Evet, evet. Keyifle izledim. Zone of Interest'i izlediğimiz için birazcık şaşırıyoruz tabii hani. Aa, bu seçkiden Anatomy of a Fall mı aldı ödülü falan diye bir...
Evet, evet, o enteresan gerçekten.
Biraz düz bir çünkü yaratım söz konusu. Ne diyelim? Başarılar kendisine Oscar özelinde. Bilmiyorum. Hı hı. Ne adaylığı kokusu alıyorsun buradan?
Şimdi bu film zaten seçkisinde yok. Yabancı dilde film seçkisinde yok. Fransa'nın adayı bu değil. Ama bence onun ekmeğini yiyecek ve diğer dallarda gözükecek. Senaryo olası bence. Kadın oyuncu olası. Ama kadın oyuncu çok kalabalık bu sene. Acaba o yüzden Sandra Hüller, daha önce de konuşmuştuk bunu. Hani Zone of Interest'le yardımcı kadın oyuncu adayı olur. Ama aslında bu filmdeki performansın da etkisi mi olur orada falan gibi şeyler düşündüm.
Ama ya iki filmden de açıkçası çok daha iyi oldu bu film ya. Yani
Zone of Interest'te... Evet, ben Zone of Interest'te performansına çok hastası değilim. Yaklaşımını evet. Da çok hani şey diyor ya, bir canavarı insanlaştırmak istemedim. O yüzden hiç kafa yormadım falan. Hani o oyunculuk yaklaşımı da benim sevdiğim bir yaklaşım değil. Ama bir yandan da o tip roller yardımcı kadın oyuncuya daha böyle hani evet. Kolay kılıflandırılıp oraya konabilecek roller ya.
Katılıyorumdur. Film ve yönetmende de belki karşımıza çıkar diyorum. Yönetmeni çok büyük ihtimal görmemekle birlikte son birkaç senedir Altın Palmiye alan filmi Oscar'a aday etme şeyi de var ya, paterni de var ya. Hı-hı. Belki onu takip eder. Göreceğiz efendim. Göreceğiz, bakacağız zaten. Biz bu podcast'i kaydederken bir perşembe günü kaydediyoruz. Siz ne zaman dinlersiniz bilmiyorum. Akşamında New York Film Eleştirmenleri Birliği ödülünü dağıtacak. Bakarsınız oradan da bir şeyler almış olur Anatomy of a Fall. Şimdi yani bu Altın Palmiye'den geçeceğimiz konu... Türkiye'de iş yapmakta olan iki büyük platform gerçekten de Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in bıraktığı miras üzerinden şansını denedi. Bir tanesi direkt onları 13-14 sene sonra bir araya getirerek İstanbul için Son Çağrı isminde bir filmle karşımıza çıktı. Diğeri de bu ikisinin Aşkı Memnu isimli müthiş mirasının yeni bir uyarlaması Bihter adındaki yapımla bir şansını denedi. Ve ikisini de hem ben hem de Seda neden bilmiyoruz. İzledik. İzlenecek bir sürü şey varken. Hadi şimdi bak, Seda'nın bir evladı var. Evde Can'la uğraşırken. Hani Can'la uğraşırken bu arada. Çocuğuyla uğraşmak neyse. Can'la oyun oynarken, Can'la ilgilenirken. Arkadan açmış olabilir. Ya ben niye yaptım böyle bir şey?
Lütfen rica ederim çocuğum.
Pür dikkat.
Odadayken asla böyle bir şey açıp izlemem tabii ki. Sadece belgesel, sadece Mozart. Biz ekransız büyütüyoruz zaten.
Ay bir de öyle şeyler var değil mi? Neyse, onlar benim bilmediğim konular. İnşallah doğurduğumda bunları öğreneceğim. Evet. Hangisinden başlayalım?
Sen bilirsin.
Bihtar. çok kötü.
Ya şöyle, ben Bihter'i açtım. Niyeyse böyle bir 15 dakika boşluğum vardı evde ve hani açtım. İlk 10 dakikada böyle bir şey şoku yaşadım. Herkes 5 dakika baktım kapattım diyor ya, ben o 5 dakikada uyanmadım. Yani böyle bir işçilik filmi gibi gözüktü gözüme. Setler, dekorlar, kostümler falan hani. Ne zaman ki rol yapmaya başladı birileri.
Rol yapmak derken.
Ya anladın sen. Diyaloglu oyuncular gelmeye başladı. Böyle bir akıl tutulması yaşadım. Hiçbir noktada hiç kimsenin uyanmamış olması, bir dakika ya dememiş olması birazcık üzücü.
Ben Phoebe Waller-Bridge'e öncelikle burada intizar etmek istiyorum. Ya hanımefendi, gerçekten bu sarkazmı keşke öğreten siz olmasaydınız ya da başka bir hikayeyle öğretmiş olsaydınız. Çünkü başımıza böyle felaketler açtınız. Gerçekten Fleabag'le Aşk-ı Memnu Dünyası birleştirsem ne olur diye zamanında Can Evrenol'un o korkunç işlerinden birinde yine parmağı bulunmuş. Muhtemelen piyasadaki en kötü yazarlardan birisi çıkmış bu kepazeliği yazmış. Yetmemiş, nasıl bu noktaya geldikleri belirsiz, inanılmaz yeteneksiz, vizyonsuz iki yönetmenle de bir şekilde bu işe para bulmuş. Prime'da yani basın bülteni atmayı beceremeyen platform bu işi kabul etmiş. Yani birisi şey yazmış, birazcık ahlakçı bir yerden yazmış ama çok katılıyorum. Yani filmin çok berbat olduğunu artık onlar da anlayınca son dönemde film yaklaşınca seks üzerinden satmaya çalıştılar Bihter'i diye. Hakikaten de öyle yani, izledikten sonra film gerçekten böyle bir iki seks sahnesi çekebildim diye kendini inanılmaz farklı, marjinal gören bir iş. Onu hissediyorsunuz. Korkunç bir oyuncu rejisi. Hiçbir oyuncu aynı
filmde oynamıyor. Evet.
Aynı filmde oynamıyorlar. Herkes farklı bir şekilde oynuyor. Çok üzgünüm. Boran Kuzum berbat bir Behlül olmuş. Hiç yakışmamış.
Hiç olmamış.
Hiç olmamış yani.
Benim de en büyük itirazım ona.
Hayır şey de değil. Kadroda. Ne Farah'ın Bihter'ine o Behlül olmuş, ne Boran'ın Behlül'üne o Bihter olmuş gibi bir durum. Yoksa ay Kıvanç Tatlıtuğ'unki gibi bir şey beklentisi de değil. Şeyler okey, tamam, daha feminist bir yerden yaklaşmaksa hikayeyi, erkekleri iktidarsız, man child, bu şekilde resmetmeye falan çok okeyim ben. Bununla ilgili bir itiraz mı? Fakat film o dengeyi sağlayacak ekstra materyale sahip değil. Film sadece böyle feminist mesaj vereceğim ben, bana feminist densin diye düşündü. Bir iki yer haricinde bu düşünceye destek verecek bir şey yapmıyor. Aksine altını da kazıyor. Aman ya, ben çok böyle şey sinirlendim ya izlerken. Vaktime sinirlendim. Buna ne bileyim yani. Çünkü şey hissediyorsun ya. Belli ki çok güveniyorlar bu yaptıkları şeye.
Evet.
Ve inanılmaz bir özgüvenle üretmişler. O setler falan para harcıyor. Ya berbat gözüküyor setlerimiz. Kanal D Selim Bey yapmış gibi. Filmin içerisinde hayat desen yok. Yani... Yapay üstüne yapay. Susam
çok
sokağı.
Çok yapay, evet. Çok çok doğru. Susam sokağı güzel benzetme. Ben şeye çok takıldım. Filmi ilk izlemeye başladım. Hani gerçi kendi zamanında geçiyor bu sefer hikaye diye lanse ediliyor ya. Yani kendi zamanı. Tanzimat dönemi falan olması lazım. Dolayısıyla hani Bihter'in annesinin bayağı feraceye bürünüp evden çıkması gereken bir dönem. Sonra baktım Beyoğlu'na gidiyorlar ve böyle hani gayrimüslim gibi giyinmiş hepsi. Böyle bir şey şoku yaşadım. Nasıl yani? Şoku yaşadım. Sonra fark ettim ki meğerse Cumhuriyet döneminde geçiyormuş. Yani Cumhuriyet döneminde geçtiği durumda da o zaman o varlığı falan açıklayamıyoruz. Yani benim anladığım şunu yapmışlar. Orijinal zamanında çekmişiz gibi yapalım ama kadınların ferace giymesini de tabii ki kabul edemeyiz bu devirde. O yüzden de Cumhuriyet dönemine de taşıyalım. Ama varlık ve işte zenginlik biraz Osmanlı şaşası. Ama ya böyle yine ortaya karışık, pastiş bir şey gelmiş oldu önümüze. Bir böyle o şeyin şokunu yaşadım. Yani buna bile zahmet etmemişler. Biz çok hani orijinal zamanında çekiyoruz filmi deyip ondan sonra bunu Türkiye'nin sosyal hayatındaki belki en büyük kırılmanın yaşandığı döneme taşıyıp bunu da dile getirmeme ihtiyacıyla hayatlarına devam etmişler. Şok edici bence. Onun dışında bir iki tane beğendiğim plan sekans var benim ama o kadar kötü ki geri kalan tarmaya her şey. Yetmiyor. Ondan aynen yetmiyor. Yani ben finalle ilgili aldığı sorumluluğu diyeyim de anlıyorum ve takdir ediyorum. Aynen bulunduğu yer, durduğu yer doğru ama geri kalan o kadar yanlış ki.
Evet işte yani o
bir onu çok övecek böyle sahte yeri mi kalmadı?
Sahte bir feminizme dönüşüyor o zaman sondaki
Müsamereye
o noktası. Müsamereye
dönüşüyor. Aynen. Aynen öyle. Bir de şey çok hissediliyor. Böyle bir Fransız etkisi, işte empresyonist tablolar, böyle Renoir Fransası falan havası çok var. Ama onun yani olaylar Beykoz'da geçiyor. O da ayrı bir kopukluk.
Ya o kadar çok kopuk var ki Seda, yani o Bihter karakterini yazdığı biçim, annesine olan öfkesini, arkasındaki motivasyonları anlatmayı beceremiyor. O erkeklerle kurduğu ilişkileri hem Adnan'la hem Behlül'le olan, yani bir tutku eksikliği. Tamam, Boran Kuzum'un götünü gördük diye ne yapma, teşekkür etmemizi mi bekliyordunuz? Ay sağ olun abi, yani Hollywood'un 30 sene 40 sene önce aştığı şeyleri şu an aşıyoruz diye. AKP Türkiye'sinde bunları yapıyorsunuz diye kimse sizi şakşaklamayacak yani. Şey de çok komik yani, senaristi tek bir olumlu eleştiri çıkmış. O da yani günahım kadar sevmediğim sinema yazarı demeye dilimin varmadı. Utanç verici birisi. Yani o beğeniyorsa ben mesela filmimi çöpe atarım, öyle bir tip. Ve işte ay linçleniyorum falan demiş ve onu paylaşmış. hanımefendi kimse sizi linçlemiyor. Çok kötü bir şey yapmışsınız. Yani kötüye de kötü dememiz lazım. Sürekli kankacılıktan ve işte sektörün bu çıkmazda kalmasından bahseden cenahın böyle perde arkasında anlaşıp birbirlerine övgü verip o övgüyü de paylaşıyor olması falan ya tekrardan iki yüzlüklerini ortaya çıkaran müthiş de bir fırsat olmuş. Farah Hanım'a da ayrıca yazıklar olsun. YouTube'da ne kadar insel kanal varsa teker teker onları gezdi. Övdüğü şey söylemiyorum. Bu sinema yazarı olanları söylemiyorum. Onlar zaten kimsenin izlemediği bir şeyler senelerde yapıyor da başka bir iki tane daha övdüğü yer var. Sinema içeriği üreten. Ya bir de şey satıyor ya bize, politik doğruculuk satıyor ya Twitter'da. Öyle eyvallahsızlık, ona laf söyleyeyim buna. Nerede sizin dengeniz? İnanılmaz ya. Neyse, başarısızlıkların devamını diliyor. İstanbul için son çağrıya geçiyorum. Ya yazıklar olsun.
Senaryo yok demişken diyorsun.
Ya 90'larda bile izlenmeyen romantik komedilerin en kötü özelliklerini alıp bir filme monte etmek. Sonra da bu filmi Aşk-ı Memnun'un ikonik ikilisini seneler sonra bir araya getirdim diye satmaya çalışmak.
Vallahi ama kabul etmeselermiş ya. Umur ya. Kocaman insanlar, 40 yaşında ikisi de. Yani okuyup şey dememişler. Bir dakika ya, bu çok kötü bir senaryo.
Ya ben İbrahim Selim denilen o kılıfsızın programında izledim. Sanırım bu senaryoyu getiren isimler daha önce çalıştıkları insanlar. Bir şekilde inandırılmışlar. Ve iyi para almışlar diye düşünüyorum ben. Başka bir açıklaması olamaz yani bu düzenbazlığın.
Çok çok kötü çünkü. Çok kötü yani. O şeyler... Hangisi
daha kötü?
Beren Saat hayatını kurtarmak için bile rol yapamaz bence.
Okey. Buyurun.
Ya öyle değil mi ama?
Evet, yok, ben film olarak hangisi daha kötü demiştim ama ha. Sen orada...
Ben Kıvanç'la Beren arasında seçmem gerektiğini düşündüm. Bilmiyorum ha. Ya ikisi de birbirinden kötü. İki filmi kıyaslayacaksak.
Evet, bir şey diyordun, çok özür dilerim.
Ama biri kafama silah dayasa ve birini tekrar izle dese...
Bihter'i izlerdin sanki sen.
Yok, şey izlerdim. New York Sanctuary'i izlerdim. Sonuçta Gökhan Tiryaki sineması.
Ya müthiş detaylar var bu arada filmde. Otobüsten indiği gibi orospu olmak. Ondan sonra telefonunu bavuluna koymak. Ondan sonra finaldeki havaalanında sana gaslighting'in alasını yapmış herif için oradan oraya koşturmak.
Hadi bunlar onu yaptın önemli. Diyelim. Ben şeye takıldım yani, mesela Amerika'da havalimanında öyle bindiğin uçaktan indim. Ben uçmuyorum arkadaşım dedim. Seni yere yatırıp içeri alırlar bence. Bir de Türksün yani. Hani ortadoğudan oraya gitmişsin.
Ay bir de karım benimle gelmesi lazım diyor. Onlar diyor ki durun bir bakalım yer var mı? Balıkesir otobüsüne mi biniyorsun be kardeşim?
Evet yani böyle şeyler var tabii. Şey de çok, bence şey çok kötüydü. Bütün yan karakterler B2 seviye İngilizce konuşuyor yani. Amerika'da New York'un göbeğinde geçiyor hikaye. Bütün yan karakter, hani böyle şey olurdu ya, İngilizce ilk öğrenirken 11-12 yaşında, ben orada öğrendim. Evet, evet. Genç çocuklar daha erken öğreniyorlar ama öğretmen ödev verirdi, bir diyalog yaz diye. Yazardık işte. Pardon, müzeye nasıl gidebilirim? İşte şuradan sağa git falan. Bütün diyaloglar öyle. Kendi aralarındakiler hariç. Bu filmde şeyi sevdim ama. Kendi aralarında bile arada böyle İngilizce kelime sokuyorlar ya cümleye. Onu çok beğendim. Yani gerçekten öyle konuşuyoruz.
Evet canım. Biz bile.
Bir sürü ben de ya. Bir sürü arkadaşım da öyle konuşuyor yani. Onu takdir ettim ama o da bir yetenekten değil, bir beceriksizlikten muhtemelen. Bu şey, birbirlerine farklı isimle seslenme mevzu da Out of Sight'ta vardır. Çok severim o şey sahnesini. George Clooney'nin Jennifer Lopez'le barda buluştuğu bir sahne vardır Out of Sight'ta. İzlemeyen herkes lütfen gitsin ve onu izlesin, paletlerini temizlesin. Ya böyle sürekli o sahneye Fatiha okuttu bana film. Onu hep o sahneyi hatırladım yani, birbirlerine farklı isimle hitap eden iki insan görünce. Evet, katılıyorum, erkek karakter çok toksik. Ama kadın karakter de öyle. Yani savunulacak hiçbir tarafı yok ikisinin de.
Yani evet ama ya erkeğin şeyleri çok büyük. Yani kapris ve öf, niye benim istediğim hayatı yaşamıyoruzculuğu birazcık tat kaçırıcı ya. Kendisi sonra filmin sonunda neydi? Lalalarla mı çıkıyor sahne? Adamlarla mı çıkıyor?
Hayır, gerçekten tanımıyorum insanları ben.
Türkiye'deki bu grup isimlerini de kim buluyorsa ne olur vazgeçsin artık. Whatever. Bak gördün mü, İngilizcemi de sokuşturdum araya. Netflix'i tebrik edeceğim. Gerçekten bu kadar vasatla arka arkaya çekmek ve hala rakipsiz olmak, bunları satmak, bunların yani sektör içi yapılan partilerini falan bir şekilde magazinsel bir değer de yaratabilmek bunlardan. Ve helal olsun. Böylesine kötü yönetilen, birbirinden fesat insanlara devredilmiş bir kurumun bir şekilde öyle ya da böyle, kimine göre değil ama kimine göre, başarılara imza atması benim takdir ettiğim bir durum artık. Tebrikler. Ne yaptınız?
Yani şey, bence iyi romantik komedinin hep gideri var, hep alıcısı var. Netflix'te hani oraya oynuyor. Şimdi bu film de iyi izlenmiş. Yani ben bile oturup izlediğime göre iyi izlenmiş. Bir şey yaratacak korkarım ki. Ha tamam ya, alıcısı var. Yani hayır, romantik komedinin alıcısı var. Keşke iyisini çekseniz.
İşte
yani. Ve cuma akşamı da yapabileceğin en güzel şeylerden biri bu arada. Açıp iyi bir romantik komedi izlemek. Ama çok vasatlığa tahammül etmek zorunda kalıyoruz maalesef. Üretilen çoğu şey çok vasat.
Yani işte çünkü izlenme oranına göre hareket ediyorlar. Eleştirel hiçbir şeyleri yok. Yani geçen bölümde de konuşmuştuk. Bu bölümde tekrarlayalım. Yani Netflix'in bu filmlerin etkinliklerine sinema yazarlarını ya da işte gazetecileri çağırmamasının temel sebebi, onların yerine influencerları çağırmasının temel sebebi, çünkü influencerların bir gustosu olmaması, sadece orada olduğu için gördüğü iki kareye mutlu olarak bunu paylaşması ve izlenmesini artırması. Yani bizden gelecek hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Negatif ya da pozitif. Bir şekilde çarkın döndüğünü çok farkındalar. Bu arada devam edecekler. Ben ne zaman Disney Türkiye'den çekildiğinde bir tweet atmıştım. Hani Netflix'in de sonu böyle olacak, bu şekilde üretmeye devam ederse diye. Birkaç kişi yanıldığımı söylemişti. Haklılarmış. Ben yanılıyormuşum. Yani Netflix sittin sene. Düzelmeyecek ve bu şekilde de devam edecek. Disney de batmaya doğru gidiyor bu arada. Elveda Disney. Bir şey üzerinden daha ilerleyelim istiyorsan.
Hı hı.
Wonka'yı izledi sevgili Amerikalılar ve İngilizler ve Japonlar.
Ve Japonlar. Çünkü Wonka tam Japonların kalemi.
Tam onlarlık yani. Muhtemelen o kültürden etkilenilmiş yazılırken. Roald Dahl konuşsun. Çıksın mezarından konuşsun. Ve filme gelen reaksiyonlar inanılmaz pozitif olduğu gibi Timothée Chalamet'i de övgülere boğuyorlar. Bana bu yılın şoku oldu.
Boğuyorlar gerçekten, evet. Gerçek bir komedi performansı diyorlar.
Ben hiç beklemiyordum ya bu reaksiyonları.
Ben hani decent bir aile filmi çıkmasını bekliyordum. Hani senin benim için değil ama böyle evde çoluğuyla çocuğuyla film izlemeyi seven insanlar için. Ama sanki onun da ötesinde iyi bir filmmiş gibi. Hani Paddington'ın, hatta ikinci Paddington'ın aldığı iltifata denk iltifatlar alıyor film.
Evet.
Hala
evet.
Merak etmiyorum bu arada. Yani kendimde o şeyi görmüyorum. O omurgayı görmüyorum. 2 saat oturup Wonka izleyecek omurgayı.
Vallahi ben bir gördüm ya. Bir şey merak etmeye başladım. Bizde de bir iki hafta gösterime girecek. Bence Seda Artar'ın bu sene geldiği 4. basın gösterimi olmayı hak eden bir yapım. Seda'yı sabahın köründe Timothée Chalamet'i şarkı söylemek için izlemeye gelirken görmek ister miydim? İsterdim. Bunun olacağına inanıyor muyum? Hayır.
Metrobüse falan binip hatta, değil mi?
Timothée Chalamet için.
Sabahın körü demişken bayağı sabahın körü.
Ay, ay.
Kısmet bu işler hep Umurcuğum ya. Yani. Yapacak daha iyi bir şeyim yoksa neden olmaz?
Neyse, er ya da geç ben Seda'nın Wonka'yı izleyeceğine ve ya ben bunu niye çünkü sinemada izlememişim diyeceğine çok eminim.
Çünkü çocuğum var. Er ya da geç izleyeceğim. Onun ben de farkındayım.
Filmin kadrosu da çok tatlı bu arada. Olivia Colman
ya, var. Evet, Hugh Grant var. O kırmızı halıdaki Hugh Grant, Olivia Colman, Timothée
Sally Hawkins.
Kalbimi bıraktım gerçekten. Evet. Çok tatlı.
Vallahi. Londra'nın güzel noktalarından biri de şöyle. Hemen Thames'imizin yanında çekmişler fotoğrafı. O yağmuru, o karanlığı görünce benim içim açılıyor şahsen. Daha bu arada dün evin dibine onu gördün mü? Burada çok yakına Bağdat Caddesi'ne yıldırım
gördüm.
Düştü.
Ay, gördüm Seda, yangın çıkmış.
Seda, evin içinde böyle iç organlarım yer değiştirdi sesten.
Dalga geçiyorsun.
Bir de çok şey oldu yani, ses ve ışık çok arka arkaya geldi. Böyle hiç sanki röter olmadan geldi. İnanılmaz. Hmm. Çok yakına düştüğü için mi bu arada bilmiyorum ki, anlamadım.
Olabilir.
Yani.
Olabilir.
Ay, neyse. Evet, evet, evet. Bugün sizi övmek istiyoruz köşesinde. Kimi öveceğiz?
Kimi öveceğiz gerçekten?
Kimseyi. Çünkü düşünmedik. Bunun için plan...
Kendimizi övdük ya en başta.
Evet, bugün öyle mi olsa acaba? Uzun da tuttuk. Hmm.
Bugün evet, bence de. Bir sonraki haftaya iki kişi düşünelim ya da, bilemedim şimdi.
Evet, ya bir şey geçti aklımdan ama değersiz geldi sonra. Hani queerbaiting yaptığı için Jacob Elordi ve Barry Keoghan'ı mı övsek diye düşündüm. Sonra dedim ki değmez.
Hmm. Yani tarih yaklaşınca, film yaklaşınca o zaman da övebiliriz. Ha. Bir de şey, övgü ciddi bir iş bence. Yani böyle içimizden gelmiyorsa...
Doğru söylüyorsun. Ben katılıyorum sana bu konuda ya. Hmm, övülmeyi hak etmiyorsanız hak etmiyor. Ya Bradley Cooper'ı övemeyeceğim, kusura bakmasın. Oscar almaktansa Eagles'ın Super Bowl kazanmasını tercih ederim demiş. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın.
Ay, gözüme baka baka Bradley, yani din kardeşiyiz, yapma Allah'ını seversen.
Gerçekten. Lily Gladstone'u da övemeyeceğim. Ona bir övgü şey yapmak istiyordum ama bilemiyorum, böyle işte çok kalite, çok pisliğim bu konuda. Oscar'ı çok isteyince bir oyuncu, ben hemen çok soğuyorum. Bu kadar istediğini belli etmeyeceksin kardeşim. Azıcık alçak gönüllü olacaksın. Şey gibi geliyor yani, Survivor Turabi'yi mi izliyorum ben? Nerede senin sanata sepete olan o ilgin, o dünya görüşün, o ağırlık nerede hanımefendi ya da beyefendi, her kimseniz? Bradley gibi de olmayın. Bradley gibi de olmayın.
Ya bunu Bradley Cooper'ın çok istediği çok belli. Yani hiç bana ayak yapmasın, öyle bir dünya yok.
Ama öyle dememiş Seda. Ben Bradley Bey ne derse güvenirim.
Ha diyorsun.
E tabi tabi. Lady Gaga'nın da dediği gibi. Bir odada 100 kişi vardır ve 99 kişi size inanmaz. Ama bir kişi inanmaz,
ama Bradley Cooper inanır.
Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman şey yapalım ya. American Italian'lara buradan teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Sayenizde Martin Scorsese'nin bir kariyeri var. Başka da diyecek bir şeyim yok benim. Eklemek istediğim bir şey varsa dağılalım.
Şunu ekleyeceğim. Margot Robbie ile ilgili burada çok ileri geri konuştuk ama şu an ödül sezonunda yavaş yavaş eventlerde gözükmeye başladı ve böyle benim çok sevdiğim oyuncuların yanında çok fangirl gibi fotoğraflarını görüyorum. İşte Carey Mulligan'ın elini tuttuğu, Greta Gerwig'in ceketine yapıştığı falan. She's all of us demek istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bakalım bir noktada bana bu şey gelecek, sıkıcı gelecek ve kendine gel sen Barbie'sin falan diyeceğim ama şu an sevimli geliyor. Bunu da belirtmeden geçmemiş olayım.
Ben de kocasının kameralar hepsinin fotoğrafını çekerken götünü çimdirdiği o videoyu izlediğimden beri kendimi iyi hissetmiyorum. Margot'un verdiği...
Öyle bir video mu var?
Evet, Margot'un verdiği tepkiler tadımı kaçırdı. Bence hiç kimse bu kadar zengin olmamalı diyorum. Ve bizi dinleyen herkesi öpüyorum. Lütfen Spotify ve Apple Müzik üzerinden abone olmayı unutmayın. Çok kıymetli desteğiniz. Herkese çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.